İkinci ayrım, liyakat. Candaş Tolga Işık, sayfa 18. 18. sayfaya bir padişah sarığı yerleştirilmiş. Üzerinde değerli taşlar ve bir püskül dikkat çekiyor. Osmanlı padişahları ve liyakat. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş nedenleri arasında tarihçilerin neredeyse tamamının mutabık olduğu temel unsurlardan biri de kaht-ı rical, yani devlet adamı kıtlığıdır. Eski ama şahane bir tabir kaht-ı rical. Burada adam derken illa bir erkekten bahsedilmiyor tabii. Kastedilen yetişmiş, liyakat sahibi, oturduğu koltuğu dolduran, makamın gerektirdiği donanımlara sahip devlet adamı. Kalt, Arapça kökenli bir sözcük. Kıtlık, kuraklık demek. Rical de yine Arapça kökenli. Elinden iş gelen, yetişmiş insan anlamına gelen recül kelimesinin çoğulu. Ricali devlet ya da devlet ricali olarak kullanıldığında devletin ileri gelenleri, kısaca devlet adamları anlamına geliyor. Tarih dergisi 2021'in Ağustos ayında gündeme damgasını vuran bir kapak yaptı ve liyakat meselesini tarihsel perspektifleriyle masaya yatırdı. Osmanlıları yok eden sebeplerden biri olan kaht-ı ricale mercek tutan enfes bir dosya. Tam da bu noktada izin verirseniz sözü derginin o sayısındaki makalesiyle tarihçi Necdet Sakaoğlu'na bırakalım. Osmanlı tarihinde 13. Padişah 3. Mehmet 1595 ile 1603 arasında ile 30. Padişah 2. Mahmud 1808-1839 arasında 244 senede 18 taht değişikliği vardır. Bir önceki süreçte padişahın oğulları sancağa çıkmak denen gelenek gereği Kastamonu, Trabzon, Konya veya Amasya sancakbeyi atanır, yanlarına hocalar, sanatçılar, bilginler katılır. Kitab-ı kültürden ava spora, savaş oyunlarına, gerçek çarpışma ve savaşlara girerek tahta hazırlanırlardı. Bunların sonuncusu sancağı Manisa'dan gelip tahta oturan 3. Mehmet 1595-1603 yazık ki liyakatsiz padişahların ilk sıralarına da konabilir. Hanedan yasasını değiştiren şehzadelerin sancağa çıkmasına son veren de odur. 3. Mehmet babası 3. Murad'ın çabasıyla Manisa'da deneyimli kadrolardan uzun ve özenli eğitim almış, buradan İstanbul'a gelerek ölen babasının tahtına oturmuştu. Buna karşın kendisi şehzadelerin sancağa çıkmalarını, taht için kardeş şehzadelerle savaşı sakıncalı görmüş, kuruluştan beri uygulanan bu geleneğe son vermişti. Yeni uygulamada tahta geçen padişah kardeşi şehzadeleri öldürtmeyerek sarayda hapis tutacak. Taht boşalınca şehzadelerin Erşed ve Ekber, yani ergin ve yaşça büyük olanı tahta çıkacaktı. 1839'a kadar yürürlükte kalan bu uygulamada taht adayı şehzadeler kapalı kilitli dairelerde kalmıştır. Bunlardan biri harem bahçesinde eski şimşirlik denen taş yapı, diğeri 18. yüzyılda aynı işlevi gören harem içinde yine taş örgü kubbeli kasırla buraya bağlanan çifte kasırlardır. Buradaki bir iki odalı loş dairelerden her birine bir şehzade kapatılmış, anneleri şehzadeleri arslanım dediğinden bu bölümlere de saray dilinde kafes denmiştir. Ancak bu kapalı odalarda şehzadelere ya haremin okur yazar kalfa cariyeleri veya harem ağaları tarafından okuma yazma, ibadet ve ahlak öğretilir, kitap okunurdu. Ancak yönetim ve askerlik bilgisi verilir miydi sorusunun yanıtı kapalıdır. Asıl sorunsa sancağa çıkmadan, yeterli donanım kazanmadan tahta oturtulan o ya da öteki şehzadenin dünya cahili, ülke topraklarını, toplumu, gelip giden yabancıları tanımamış, çarşı pazarı görmemiş, yaşam koşullarından habersiz, bir bakıma çocuk dünyasında kalmış bir padişah olmasıydı. Sürekli yaşanan bir diğer sorun da öldürülme, zehirlenme korkusuydu. Bütün bunlar Osmanlı hanedanını önceki başarılarından uzaklaştırarak liyakatsizliğe götüren nedenlerdi. Özellikle 1603'ten Sultan Abdülmecid'in 1839'da tahta çıkışına kadar ki 36 yıllık sürede liyakatsizlik, sadrazam, vezir, bürokrat, ulema, diplomat kimliklerinden taşra yöneticilerine kadar olağanlaştı. Önemli bir çıkmaz da hanedan monarşi yönetimlerindeki tahttaki ulu iradenin liyakatinin hükmetmeye layık olup olmadığının sorgulanmasının getireceği sonuçları göze almaktı. Bu nedenle 1. Mustafa'nın ulu orta divana girip vezirlerin kavuklarını yuvarlamasına bile oturumdaki kadı asker ilahi uyarılar demiş, padişaha da meczub-ı ilahi tanısı koyarak bir bakıma onu kutsamışlardı. Saray hizmetleri için yetiştirilecek devşirme olanlar, hareme sunulan cariyeler fiziksel ruhsal muayenelerden geçirilirken, taht adayı şehzadeler saray hapishanesi Şimşirli'ye, sonra haremin loş odalarına kapatılarak dış dünyadan soyutlanıyor, olan akıl algı yetilerini de yitirerek ülkeyi, toplumu tanımaktan uzaklaşıyor, çile dolduruyorlardı. Beklentileri tahttaki amca ağabey ölsün, ayaklanma çıksın, tahttan indirilsin, sıra bana gelsin dedi. Kafesten çıkıp tahta oturma yani cülüs anları Osmanlı hanedanındaki belki de en ilginç sahnelerdi. Devlet adamları o güne kadar tanımadıkları yeni padişahı ilk kez görür, yeni padişah da görkemli tören giysileri giyip kuşanmış, yüksek kavuklu devlet paşalara korkarak bakar, düşlemeyeyim şaşkınlığına kapılırdı. Altın cürus tahtına oturtulan yeni padişah, genç veya yaşlı vezirlerin, kad askerlerin, bürokratların, ağaların sırayla önünde eğilişlerini, yere kapanıp elini eteğini papucunu öpüşlerini, şaşkın, kuşkulu ve mutlu izler, kafes tutsaklığından kurtulup enini boyunu bilmediği bir dünya parçasına nasıl hükmedeceğini kavramaya çalışırdı. Yeni padişahı genç, zeki, bilgili, hasoda iç olanlarından bir grup cülus töreninde koro halinde ''Padişahım çok yaşa, mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var.'' diyerek yücelerdi. Saray yazıcıları yeni padişaha sanlar sıralarken Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi, İslam peygamberinin halifesi, karaların sultanı, denizlerin hakanı sanlarını özellikle vurgulardı. Alkış denen bu yüksek sesle korolar da ola ki yeni padişahı meğer ben neymişim algısına saplıyordu. Beklenmedik bir anda kafes karanlığından çıkarılıp cellada değil tahta götürülmek ve imparatorluğa buyrukçu olmak. Bunlar yeni padişaha ister istemez benlik, kimlik, ululuk, kutsallık anaforuna çeken olağanüstü durumlardı. Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi tanımı yakıştırılan yeni padişahın liyakati sorgulanamazdı. Kaldı ki Osmanlı hanedanına mensubiyet, sultanoğlu, sultanın oğlu olmak liyakatin en üst basamağı demekti. Devlet de ülke de artık kendisinin uyrukları kullarıydı. Buyruklarının da tanrısal hikmetler, isabetler içerdiğine inanılmalıydı. Kafes ile taht arasındaki bu anlık ve ölçüsüz değişim Osmanlı hanedan tarihinde bir defa değil, 342 yıl boyunca 16 defa ve kafes bağımsızlığı yaşamayan son padişahlar için de 6 defa yinelendi. Ancak bu sonuncular şehzadeliklerini saray ve köşklerinde aileleriyle geçirdiklerinden Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesinin laftan ibaret olduğunun farkındaydılar. Yine bu son cüluslarda biat sırasına girenler artık yer öpmek, etek öpmek şöyle dursun, tahtın yanına sarkıtılmış saçağı öpmeye bile yanaşmayacaklardı. Hanedan ve saltanat özgürlük ve insan onuru karşısında yenik düşmek üzereydi. Babalarının saltanatında sancakta yönetim stajı gören eski şehzadeler için tarih bilgileri, anekdotlar varken 17-18. yüzyıllarda kafes mahkumluğu yazgısını paylaşmış şehzadelerin günlük yaşamları konusunda ancak harem ağalarının aktardığı ileri sürülen anlatılar vardır. Şimşirlik veya kafesteki şehzadelik yıllarını sonradan kaleme almış bir padişah da yoktur. Kafesten tahta yürüyen padişahların saltanatları çoklukla yeniklik, başarısızlık, aymazlıklarla geçmiştir. Merak edenler için 1. Mustafa'dan 2. Mahmud'a 16 padişahın ömürlerinin toplamı 674 yıldır. Bunların özgür çocukluk gençlik toplamı 110 yıl, şimşirlik veya kafeste geçen zamanlarının toplamı 342 yıl, saltanatlarının toplamı da 222 yıldır. Yani tutuklulukta geçen zamanları saltanatlarının 1,5 katıdır. Tutukluluğu aylarla sınırlı 2. Osman'a karşılık 3. Osman'ın kafes yaşamı 5 yaşında başlamış ve tam 51 yıl sürmüştür. Bunu izleyen saltanatı ise sadece 3 yıldı. Kafese kapatılan, taht şansı yakalamadan orada ölen şehzadelerle tahttan indirildikten sonra kafes yaşamına dönen padişahları şimdilik saymıyoruz. Osmanoğulları şehzadelerinin tahta geçmeden yaşamlarını körelten, liyakat kazanımlarını önleyen, şimşirli kafes yaşamlarına ilişkin anı ve belgelere dayalı tarihler yazılmış değildir. Bu öyle vahim bir durumdur ki, 3 kıtada ülkelere hükmedecek taht adayları toplamda 222 yıl süren hapis hayatından sonra 3. Osman 1754-1757 gibi tahta çıkınca tebdili kıyafetle çarşı pazar turuna çıkmışlar, sokaklarda çerez yemişler, çocukluklarına 30, 40 hatta 50 yaşından sonra yaşamışlardır. 3. Mehmet kanunnamesiyle tahta çıkana kardeşlerini kuzenlerini hapsettirme yetkisi verilince şimşirlik veya haremdeki kasırlara kapatılan şehzadeler bir bakıma yaşayan ölüler haline geldiler. O kapalı ortamda ne yaparlardı? Sınırlı bilgilere göre rüyaya yatar, fal kapatır, yıldızname okur, harem ağları aracılığıyla müneccimden ayırdığı yorumlar bekler, ibadet eder, tesbih çekerlermiş. Doğal ki tarih, edebiyat, fen kitapları okumaları yasaktı. Bu durum sarayda ve babı halinde kamu işlerini çekip çeviren yetkililer açısından sakıncalı olmak bir yana gayet isabetliydi. Zira önceliğinin yerine gelen ardılı, kasvetli loş kafeste enerjisi sönmüş bir şehriyar, yani idare eden değil idare edilen olmalıydı. Sonuç Osmanlı Devleti'ni ve Osmanlılığı ilk 300 yılında liyakatli padişahlar ve kadrolar, son 300 yılında ise kritik dönemleri göğüsleyen liyakat sahibi devlet adamları ve bürokratlar yaşatabilmiştir. Son padişah Vahidettin'in Osmanoğullarına dair değerlendirmesi yoruma açıktır. Hanedanımıza her türlüsü gelmiştir. Sarhoşu, delisi, aptalı vardır ama dinsizi yoktur. En mübalağasızı, yani dikkatsizi, düşüncesiz olanı, Abdülaziz bile son nefesinde Kur'an'a sarılmıştır. Liyakatsizlere ömür. Baha Gür Fırat 2. Dünya Savaşı yıllarında Çeşme Nahiye Müdürlüğü yapan bir kamu görevlisi. Savaş nedeniyle o yıllarda birçok şey olduğu gibi patiskada vesikayla veriliyor. Baha Bey'in eşi Saniye Hanım patiska almak için sıraya giriyor. Yaşlı bir kadın yalvararak 2 tane patiska isteyince olmaz teyze diyor görevli. Saniye Hanım yaşlı kadına acıyıp evladım ben nahiye müdürünün karısıyım diye konuya müdahil olunca görevli korkup veriyor fazladan patiskayı. Saniye Hanım vesikasını gösterip patiskasını alarak eve dönüyor. Akşam eşi Baha Bey geliyor, kapıdan girer girmez, ''Nerede bugün aldığın patiska?'' diye soruyor. ''Orada'' diyor Saniye Hanım. ''Duydum ki fazla patiska almışsın.'' deyince Saniye Hanım yaşlı kadına acıdığını ve hadiseyi anlatıyor. Baha Bey'in eşine cevabı çok mühim. ''O patiskalar senin değil, devletin. Devletin malını kendi malın gibi dağıtamazsın. Şimdi fazladan verdirdiğin o patiskanın yerine kendi patiskanı iade edeceksin.'' Profesör Doktor Celal Şengör'den dinlemiştim bu hikayeyi. 1930-1940'ların Türkiye'sinde bir devlet görevlisinin sıradan bir patiska için gösterdiği bu hassasiyet bugünün Türkiye'sine bakınca ne kadar ibret verici öyle değil mi? Baha Gür Fırat'ın sıradan bir nahiye müdür olarak gösterdiği bu hassasiyetin kaynağını bulmak için onun kim olduğunu anlatmak gerekiyor. Gürfırat bir kamu yöneticisi ama esasen önemli bir entelektüel. Son derece iyi eğitim almış, kendi döneminin en önemli tarihçilerinden biri. Özellikle Müteferrika ve II. Abdülhamit konusunda tarihçilerin önünde saygıyla eğildikleri bir kaynak. Türkiye'nin farklı yerlerinde Nahiye Müdürlüğü yaptıktan sonra Tıp Tarihi Kütüphanesi'nde görev almış. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi'nin yayın kurulunda. Uzatmayayım. Baha Gürpınar anlaşılacağı üzere oturduğu her koltuğu dolduran, hiçbir makama torpille atanmayan, tepeden tırnağa liyakat sahibi bir adam. Hal böyle olunca da aldığı görevi yerine getirmek için hiç kimseye yaranma ihtiyacı hissetmemiş. Google'a Türkiye'de liyakat yazdığınızda en tepede 31.1.2002 tarihinde Radikal Gazetesi'nde yayınlanan bir makale çıkıyor. Makalenin yazarı Nejat Eren. Makaledeki referansta Eren'in dış ticaret eski müsteşarı olduğu belirtilmiş. Yazının başlığı Liyakat Sizlere Ömür. Birlikte okuyalım. Ülkemizde kamu yönetiminde özellikle son yıllarda kadrolaşma hareketinin giderek yaygınlaşmaya başladığı gözlenmektedir. Esasen bu kadrolaşma hareketi bazı kurumlar bakımından son derece geleneksel bir yapı arz etmekle birlikte bu kurumlara yeni eklemeler olduğu dikkati çekmektedir. Bu kadrolaşma hareketinin hangi kurumlarda veya hangi siyasi parti tarafından yapılmakta olduğu sorusundan çok iki hususun sorgulanması gerekmektedir. Bunlardan birincisi kadrolaşmaya izin veren personel politikaları, ikincisi ise kadrolaşmanın yarattığı idari deformasyon ve erozyondur. Öncelikle personel politikalarının irdelenmesi gerekmektedir. Görev ve sorumluluk verilen kurumlar bu görev ve sorumluluklarını yerine getirme konusunda yegane araçları olan personeli seçme ve atama açısından dış etkilere açık bir konumda bırakılmaktadır. Bu dış etkiler ailevi ilişkilerden feodal arkadaşlıklara, masonik bağlardan siyasi talimatlara kadar yaygın bir yelpazede kendisini göstermektedir. Liyakat, basiret gibi özelliklerin hiçbir şekilde kıstas olmadığı bu türden atamalarda eşitler arasında tercih yapılmasından dışarıdan yüksek okul bitirmiş gece bekçisinin genel müdür olarak atanmasına veya seçim kaybetmiş bir siyasi parti yandaşının müsteşar yardımcılığı ile teselli edilmesine kadar varan çeşitliliğe rastlamak mümkün. Bu müdahalelerin nereye kadar vardığı çok önemlidir. Zira dış etkilerin geçmişten bu yana mevcut olduğu izahtan varestedir. Sorun bu türden atamaların toplam içindeki ağırlığıdır. Her hal ve kârda onaylanması mümkün olmayan bu haksız görevlendirmeler sınırlı sayıda olduklarında kurumlara atfedilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde ciddi bir sıkıntı yaratmayabilirler. Bir başka ifadeyle bu türden kişiler idari görevlerini yerine getirmez, tam aksine kurum içinde idare edilir. Ancak dışarıdan müdahale yoluyla atananların sayısında artış olduğunda öncelikle bu kişiler arasında bir dayanışma ortaya çıkar. Mesleki yetersizlikten duyulan eziklik, işlerin yapılmasında kifayetsiz kalma gibi duygular diğer kadroların da ele geçirilmesi zorunluluğunu doğurur. Böylece bu türden sıkıntıların yaşanmasına gerek kalmayacaktır. Bazı işlerin neden yanlış yapıldığı, yapılması gereken işlerin neden yapılmadığı gibi gereksiz sorular soranlar nadasa bırakılır. Devletin işi her zaman yürür anlayışı çerçevesinde işlerin yapılıp yapılmadığı yahut da iyi yapılıp yapılmadığı veya hangi işlerin yanlış yapıldığı gibi hususların hiçbirinin sorgulanmasına gerek kalmaz. Bir anlamda kurum işlerin kötü gittiğinin dahi farkına varmayan kişiler tarafından yönetilmeye başlanır. Diğer taraftan bu sürecin uzunluğuna bağlı olarak mesleki deformasyon kurumun diğer personeline de sirayet eder. Devlette en önemli eğitim amirlerin memurlarına aktardıkları tecrübe ve birikimden müteşekkildir. Haksız bir şekilde görevlendirilen mesleki ehliyete haiz olmayan kişilerin aslarının eğitimine katkıda bulunmaları beklenemez. Keza başlangıçta amirlerinden daha ehil konumda olan personel de öncelere bazı yönlendirmelerde bulunmaya çalışır. Eskiden kalan bilgi ve görgüsü ölçüsünde işlerin kalitesini yükseltmeye çaba gösterir. Ne yazık ki tepki alamaz. Amirler mesleki yetersizliklerinin farkındadır ve bu yetersizliğin kısa vadede kapatılmasının mümkün olamayacağının bilincindedir. Bu tür çabaları şiddetle reddeder. Memur zaman içinde deforme olmaya başlar. Çünkü kendisinden iş talep edilmemekte, yaptığı işlerin kalitesini yükseltecek, yönlendirecek kimse bulamamaktadır. Bir süre sonra uyum sağlar duruma. Sadece kendisinden istenenleri istenildiği kadar yapmaya başlar. Eğitim iki taraflı olarak durur. Ne amirin memuruna verebileceği bir şey vardır, ne de memur üstlerine katkı yapma konusunda isteklidir. Bir de madalyonun diğer yüzü bulunmaktadır. Geçmişte kurumun işlerini yapmakta olan nitelikli personel bir kenara itilir, kendilerine iş verilmediği gibi dışarıdan işlere müdahale etmelerini engellemek için gereken tüm önlemler alınır. Böylece bu nitelikli personelin de eğitim süreci kesintiye uğratılır. Memuriyet aslında yukarıdan sürekli dolması gereken altı delik bir kova gibidir. Bir yandan iş yapıldığı sürece yukarıdan dolan bilgiler, diğer yandan düzenli olarak aslara aktarılmaktadır. Bu süreç kesintiye uğradığında, başka bir ifade ile kovanın dolma süreci durduğunda, alttaki delik nedeniyle birikimler tükenmeye başlar. Bir anlamda uzun süre nadasa bırakılan toprakların erozyona maruz kalarak verimsizleşmesinde olduğu gibi nitelikli personel de niteliklerini yitirir. Bu duruma bir tepki olarak kurumdan ayrılmalar başlar. Bu durum doğal olarak kurumun iç meselesi olarak kalmaz. Devlette kurumlar işbirliği ve koordinasyon halinde çalışmak zorundadır. Bir süre sonra kurumdan gelen yazı ve görüşlerin kaliteleri bariz şekilde düşer. Toplantılarda kurum adına verilen görüşler anlamsızlaşır veya kimse bir görüş beyan etmemeye başlar. Artık süreç tamamlanmıştır. AK Parti 3 Kasım 2022'de iktidara geldi. İktidara gelirken verdikleri sözlerden biri de Türkiye'nin 50 yılı aşkın süredir iliklerini kurutan bu kadrolaşma marifetiyle içini boşaltma virüsünün ve nepotizm belasını son bulacağıydı. Gel gör ki aradan geçen süre zarfında bırakın sona ermeyi, durum tam da Eren'in makalesinde adeta tomografisini çektiği üzere dehşet verici bir nitelik kazandı. Bürokrasinin ilkelerini belirleyen Max Weber bunları sıralarken iş atamalarında önce liyakatin dikkate alınmasını, hatta başka hiçbir şeyin dikkate alınmamasını önerir. Ne var ki siyasetçiler liyakat sahibi yetenekli bürokratların uzmanlık bilgisini iktidarlarını zayıflatan bir unsur olarak görebilirler. Bunun için de onları zayıflatmak isterler. Tıpkı Türkiye'de örnekleri görüldüğü gibi ancak bürokrasinin işleyişindeki aksaklıkların faturası da eninde sonunda iktidardaki siyasi partilere kesilir. Bu nedenle herkesten daha çok iktidar sahibi siyasilerin iyi işleyen bir bürokrasiye ihtiyacı vardır. Hem iyi işleyen bir bürokrasi istemek, hem de onun işleyişine müdahale ederek onu bir nevi işlevsiz kılmak. İşte bu, tam bir burası Türkiye tablosudur. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 29.